Merhaba, Kolay Podcast programımızın 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz avukat Erol Tolgay Gürsoy. Kendisiyle spor camiasının en karamsar sorusunu konuşacağız. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali?
Hoş bulduk Umut, teşekkür ederim yayını aldığınız için ben öncelikle.
Tolgay Bey, sizin yanılmıyorsam babanız da mı avukattı?
Babam avukat değil benim. Hatta bizim ailede hiç avukat yok. Benim öyle değişik bir hikayem var. Bizim ailede hiç avukat yok. Şimdi biz ofisi açtık, işte insanları aldık, ofisteki işler büyüdü falan. Herkes şey demeye başladı. Ya dededen kalma değil mi? İşte büyük deden de mi avukat falan. Yok dedim ya, bizde hiç avukat yok. Nasıl yok avukat? Niye avukat oldun falan filan. Ya lise 2'deyiz o zaman. Bizde bölüm seçme zamanları vardı. Siz hatırlarsınız da daha gençler bilmiyor. İşte o zaman eşit ağırlığı seçeyim, fenimi seçeyim falan. Benim üstümde acayip bir baskı var. Beni seçeceksin, feni seçersen sana telefon alacağım işte. Bir bisiklet alacağım bilmem ne falan. Yok dedim ben fen yapamam. Hani eşit ağırlık seçeceğim. Daha sosyaliz işte, futbol oynuyoruz, voleybol oynuyoruz falan. İyi tamam eşit ağırlık seç ama bütün ailenin surat böyle beş karış falan. Eşit ağırlığı seçtik, sonra son dönem geldi. İşte sınava gireceğiz, artık rehberlik öğretmeniyle görüşüyoruz. Tabii o zaman böyle rehberlik öğretmenler de çok etkin değil. Hani nasıl yapalım, ne edelim falan. Babama dedim ki ya dedim baba eşit ağırlıkta da çok bölüm yokmuş, ne yapacağız dedim. Dedi hukuk var ya dedi, işte hukuk okursun dedi. İyi tamam baba dedim, hani seni bir kere kırdım bari dedim ikinci de kırmayayım, hukuk okuyayım. Benim avukatlık serüveni öyle başladı. Ondan sonra hukuk okuduk, avukat olduk. Şimdi mesela şeyin yalnızlığını çekiyorum. Arkadaşlarımın babaları var, beraber yapmışlar ya da danışabiliyorlar, üstatları olmuş falan filan. Bizde o anlamda bir yalnızlık oldu tabii başlarda ama ilginç benim yani hiç yok bizde. Babam siyasetle uğraşıyor çünkü. Tek başına avukat olmak çok zor. Arkadaşlarımın babalarını hep diyorum. Arkadaşlarımın babaları mesela iki çocuğu var, iki erkek, ikisi de avukat ya diyorum. İşte bilmem ne bey amca. Çok şanslısın. Niye? İki tane beleş çalışanım var. Şimdi avukat çalıştırmak çok zor çünkü. Bağlı avukat çalıştırmak daha zor çünkü. Ben de kız kardeşimi yapmayı denedim bu örneklerden. Kız kardeşim üniversite seçim zamanı gelince babamlara baskı yapmaya başladı. Hukuk okusun benim yanımda çalışsın. Hukuk okusun benim yanımda çalışsın diye. Kız kardeşim belli bir şeye kadar ya tamam abi falan diyordu. Sonra yanımda çalışacağını duyduktan sonra yok abi deyip psikoloji okuyup tamamen ayrı bir
Erol Tolgay Gürsoy'un bu Fenerbahçe sevdası nereden geliyor? Nasıl başladı?
Hemen
ne zaman başladı?
Hemen anlatayım. Klasik, herkesin bir dayısı amcası vardır falan böyle. Şimdi benim babamın Fenerbahçelidir ama babamın iki tane forması vardır. Onları da ben almışımdır yıllar önce falan. Öyle Fenerlidir. Annem keza hani işte Tolgay mutlu olsun diye Fenerlidir. Kız kardeşim de öyle. Hani abimle maça gittik bir kere falan şeklinde Fenerlidir. Dayım, ben o zaman 6 ya da 7 yaşındaydım. Ferit Fırat var. Ferit amcayla beraber Önder Fırat vardı. Eski yöneticilerimizden onun kardeşidir. Ferit amcayla beraber dayım bizi maçlara götürüyordu. O zaman işte daha çocuğum 6 yaşlarında falanım. Oturuyoruz. O zamanki tribünlerimiz de güzel tabii. İşte ünlü isimler televizyonda gördüklerin ki sağında solunda oturuyor. Etkileniyorsun tabii. Maça gidiyorsun, bağırıyorsun, ediyorsun. Çok değişik işler. Ve 6 yaşında çocuksun tabii. Birazcık da utanıyorsun hani. Çok fazla da bağıramıyorsun. O zamanlarda ben bir sahaya inme şeyim olmuştu. Olayım bir yeşil sahaya böyle bastırmışlardı beni. Bütün taraftar tabii ilk maç böyle etrafı izliyorum. İnanılmaz ses, inanılmaz duygu falan. Orada Fenerbahçeli olduk. Ondan sonra ben neredeyse maç kaçırmadım. Çok fazla büyük tabii ki olaylar. Hepimiz insanız, bazı şeyler yaşıyoruz. İşte cenazelerimiz oluyor, düğünlerimiz oluyor keza. Onlar haricinde çok maç kaçırmadım. Ondan beridir her maça gitmeye çalışırım. Kombinem hep vardır. Herhangi bir sıkıntı hiç yaşamadım. Deplasmanlara eskiden gençken deplasmanlara da çok gidiyorduk. Ama tabii işte artık evlendik. Çoluğumuz çocuğumuz oldu. Daha böyle efendi bir şekilde tribünde oturup sadece takımı destekleyip o çekirdek çitleyen seyirci dedikleri bir seyirciye doğru dönüşmek üzereyiz şu anda. Ama sevdam dayımla beraber başlamıştı. Onunla beraber de devam etti. Dayım tabii koptu artık. Belli bir yaşa geldi orada. Ama şu anda bayrağı biz devam ettiriyoruz. Şimdi benim oğlum var 8 yaşında. Şimdi ona aşılıyoruz aynı sevgiyi. Onunla beraber inşallah ben de bıraktıktan sonra o da kendi nesillerine bizim Fenerbahçe aşkımızı anlatacaktır.
Spor camiasının belki de yanıtı en karamsar sorusu. Neden? Ne olacak bu Galatasaray'ın hali ya da ne olacak bu Beşiktaş'ın hali değil de ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali sorusu. Neden Fenerbahçe atfedilmiş durumda? Neden yani bir klişe haline gelmiş?
Bence şöyle olabilir. Biz bir 30 küsür sene Türkiye Kupası'nı almadığımız bir dönem vardı, hatırlarsınız. Yakın bir 8-10 sene mi oldu ilk o ara alalı? Belki ben ona
Evet.
bağlıyorum. Buna hani esprisel bir cevap vermeyeceğim. Hani oradan çıkmış bir şey olabileceğini düşünüyorum ben buna. Senelerce alamadığımız onun esprileri çok yapıldı falan. Hani ne olacak Fener'in hali? Türkiye Kupası'nda işte 20 sene oldu, 22 oldu, 25 oldu falan. Bence o soru oradan çıkmış diye düşünüyorum.
O zaman biz bu konuyla başlayalım isterseniz. Siz bir Fenerbahçeli
Sıkıntı
olarak
yok.
siz konuşmayacaksınız, kim konuşacak diyelim.
Hiç problem değil. Başarılı başarısız olarak ayırmak için biraz teknik konuları da bilmek lazım. Ben mali konularda uzman bir adam falan değilim. Onun için bu anlamda yönetemem ya da fikir beyan edemem. Edersem de yanlış olur. Ama Ali Koç gelirken de her zaman şunu dedi. Ben Fenerbahçe'nin mali durumunu toplayacağımla başladı. O Beşiktaş'ın sizin vefa cefa bir
Evet.
şeyler yaptınız ya o tarz bir şeyler. Yatırımlar yapacağım dedi, şunu yapacağım dedi falan filan. Bunların yaptı mı? Yaptı. Bunların hiçbirinde sıkıntı yok. Ama işte hangi gözle bakacağız? Yani bir yönetici gözüyle mi?
Tabii
Yoksa bir
başarı
taraftar gözüyle mi bakacağız? Şimdi
kriteri
taraftar
nedir diyorsunuz, değil mi? Skor.
aynen öyle. Doğru. Taraftar gözüyle baktığımız vakit çok büyük başarısızlık var. Mesela 366 milyon euro açıklandı galiba borcumuz. Mesela ilk defa euro açıkladık. Neden euro açıkladık? TL çünkü kuru zaten oldu 25. Sanki borcumuz artıyormuş gibi. Bunu taraftar anlatamaz. Bir
Oysa ki kur
yandan diyor,
etkisi diyorsunuz, değil mi?
evet, bir yandan diyeceksiniz ki ya işte hani bizim borçlar ödeniyordu, futbolcular sattık, kim binceler onlar bunlar falan. Şimdi işte yeni satışlarımız olacak. Hani bizim borcumuzun kapanması gerekiyor. Evet, bizim borcumuz euro bazında kapanıyor. Ama TL bazında artıyor. Neden artıyor? Yani çok basit nedenler işte. Yani bunları çok da anlatmaya gerek yok burada. Euro olarak açıkladığımız zaman doğru bir kararla ilk defa mesela borcumuzun düştüğünü gördük. Heh. Ama orada yine şöyle bir soru geliyor bana. Bana ne benim borcumdan? Ben sene sonunda elimde içkimle şampiyonluk kutlamak istiyorum. Doğru mu? Doğru. Hiçbir şey diyemiyoruz onlara yani. Ama bunun örnekleri dünyada da var, Türkiye'de var. Galatasaray 15-16 sene şampiyon olamadı. Bakın şu anda Manchester United'da Ferguson'dan sonra hani hiçbir şey yok ama taraftarlar destekliyor. Bu arada kulübün de bir satışı oldu mesela. Ufaktan düzelmeler başlayacaktı. Bu her zaman oluyor. İşte Juventus senelerce şampiyon oldu. Bayern Münih üst üste şampiyonluklar yaşadı. Ama ne zaman ki onlarda da bu arada devir dönebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Beşiktaş siz daha iyi bilirsiniz. Kaç sene? Bayağı bir senesi var. Yani bayağı
Olmadı.
naftalin kokulu
Evet.
bayraklar çıktı
Aynen.
falan yani. Burada süreden kastımız ne? Şimdi süre hani tamam okey belli bir süre lazım kesinlikle. 5 yıl mı? 10 yıl mı? 15 yıl mı? 20 yıl mı? Hani bu süre bilinmiyor. Şimdi o zaman da Türk insanına göre 5 yıl uzun bir süre. Bazen 1
Doğru.
yıl bile çok uzun oluyor. 5 yıla o zaman diyorsun ki ya bu hala bitmedi mi? Bitmedi işte olmuyor falan yapacağız edeceğiz az kaldı. Az kaldı ama ne kadar az kaldı? 3 ay mı kaldı? 3 yıl daha mı kaldı falan gibi. Bunu insanlara anlatmak çok kolay olmuyor.
Doğru. Bir takvim açıklanabilse ve o takvime uygun gidilebilse dediğiniz gibi konu farklı olur, ama belki de bu özellikle yönetimde sosyal bilimler ağırlıklı bir konu olduğu için hani burada bir şeylerin matematiğiyle doğru süreleri vermek de çok kolay değil diye düşünüyorum. Bazı şeyler deneme yanılmayla görülüyor diye düşünüyorum ama.
Kesinlikle bir de taraftar grupları çok çok sesli. Şimdi nasıl söyleyeyim? İşte sakallı bir beyefendiyle asker emeklisi bir beyefendi kol kola girip omuz omuza lay lay lay diye bağırabiliyorlar. Şimdi bu insanların gerek anlayış kapasiteleri, gerek yaşama, gerek doğduğu, büyüdüğü, aldıkları eğitimler çok farklı. Siz şimdi televizyon karşısına çıkıp ya da mikrofon başında anlattığınızda belli bir kesim bunu anlayabiliyor ama herkesin bunu öyle anlamıyor. Madem böyle bir şey yapılacak, benim şöyle bir tezim vardı bununla ilgili. Arkadaş arasında da hep söylerdim. En baştan bütün işte dernek başkanları toplanır. Dernek başkanlarına size anlatırsınız. Onlar kendi şehirlerinde, ilçelerindekilere onların anlayacağı dille işte bak bizim şöyle şöyle bir projemiz var. Biz bunu 3 yıl içinde, 5 yıl içinde, 7 yıl içinde tamamlayacağız deyip anlatırlardı. O zaman belki daha etkili olabilirdi. Ama işte şimdi sadece televizyona çıkıp bağırdım mı çok fazla etkili olmuyor. Ama şu anda mesela televizyona çıkıp Galatasaray'a bir şey sallandığında o zaman çok etkili oluyor. Çünkü niye bütün o farklılıkları unutuyor insanlar Fenerbahçelilerin hepsi? Bir bütün oluyor hemen. Evet diyor başkan doğru söylüyor diyor. Çünkü hepsinin anlayacağı dille bir şey söylemiş oluyor. Ama ne zaman ki işte Mali Kongre vardı mesela ne zaman ki orada bir şeyler anlatılıyor bu herkese hitap etmiyor. Sadece orada oy kullanan işte 30-40 bin kişi 50 bin kişi neyse çok önemli değil. Onlara da hitaben de Fenerbahçe sadece onlardan ibaret değil. Yani bunu herkese anlatmamız gerekiyor. Ama bunu herkese yayamıyoruz ister istemez. O zaman da tabii sabırsızlıklar oluyor. Protestolar oluyor. Bu her zaman olmuştur. Yine de olacaktır. Bu Aziz Yıldırım'a da oldu. Ali Koç'a da oluyor. Yarın öbür gün bir şampiyonluk alınır her şey son bulur. İşte Avrupa'da bir çeyrek final olur, yarı final olur, her şey son bulur. Tamamen sportif başarıdan geçecek yani şu anda önümüzdeki sene. Ve şey açıklamasıyla zaten hani son atış gibi oldu. Türk ve hani ligi bilen bir teknik direktör, hani denedik denedik olmadı. İşte kokuyla başlayan süreç Yesus'la devam eden. Hani olmadı olmadı, artık dediler ki işte şunu yapalım. Bakalım bunda mı keramet? Çünkü İsmail Kartal aslında çok başarılı götürmüştü o son sezon, biliyorsunuz, hatırlarsınız. İkincilikle biten. Emre Belezoğlu keza Sivas maçını kazansaydık belki şampiyon olacaktı. Çok beklemediğimiz bir şampiyonluk olacaktı ama olabilirdi. Neden olmasın da. Onun için hani son atış gibi geliyor bana. Bakalım hayırlısı.
Sonuç olarak taraftarın her durumda kulübünü desteklemesi aslında bu işin tam gönül işi olduğunu ortaya koyuyor. Ama tabii şöyle bir durum var. Hani dediğiniz gibi herkes, her kesimden insan var. Beklentiler farklı. Bazı kesimlere bazı açıklamaları mantıklı bir şekilde yaptığınızda kabul edebilir. Ama herkes de bunu kabul etmiyor dediğiniz gibi. Yani siz ne kadar iyi oynarsanız oynayın. Sonuç olarak maç 90 dakika ve fazla gol atan kazanıyor. Kimse ne kadar iyi oynandığını bir süre sonra hatırlamıyor ama kimin kazandığını herkes hatırlıyor. Herhalde burada skora bakmak önemli ama bir miktarda zaman vermek lazım. Hani bu işin özü konuşmamızdan çıkartacak şey bu gibi herhalde değil mi?
Doğru, kesinlikle her zaman zaman vermek lazım. Orada bir sıkıntı yok ama bazı şeyler de var. Mesela şimdi biz 96 senesi miydi, 98 miydi, tam 2000 miydi? Samuel Johnson'ın penaltı Frikik'ten attığı golle dakika 76 idi. Galatasaray bütün maç boyunca oynadı, oynadı, oynadı ama gerçekten top oynadı. Bizim bir tane şutumuz vardı kaleye. 76. dakikalarda Samuel Johnson'ı galiba baraja çarptı top, gol oldu. O maçı biz kazandık.
2000, 99-2000 sezonuydu öyle
Değil mi?
hatırlıyorum.
O sene. Evet, o
Evet.
senelerdi. Mesela şimdi dedin ya herkes sadece skor hatırlamıyor. Hayır, bazen de skor hatırlanmıyor işte. Mesela o maç bütün Galatasaraylılar Galatasaray'ın deli gibi top oynadığını biliyor. Keza bizim Galatasaray'ı 6-0 yendiğimiz maçı da hatırlarsanız ya da özetini bir daha dönüp izler yayından sonra, Galatasaray o maçta çok iyi başladı. Gerçekten çok iyi başladı. Topları direklerden döndü, bir baskı vardı falan. Sonra bir anda maç kırıldı döndü. Mesela Galatasaraylılar o maçı da çok iyi hatırlar. Altıdan dolayı tabii sevmezler falan ama gerçekten iyi başladılar. Hani tamam, bazen skor hatırlanıyor ama mesela şu anki Dünya Kupası arasına kadar da bence bu sezon Yesus öyle hatırlanacak. Denilecek ki bundan 10 sene sonra ya Dünya Kupası arasına kadar bir Fenerbahçe vardı. Öyle uçuyordu, böyle kaçıyordu, sağdan gidiyordu, orta yapıyordu, 3 yiyordu, 4 atıyordu böyle. Ama Dünya Kupası arasından sonra ne olduysa, mesela Galatasaray şampiyonu tabii ki de her zaman tarihte orada yazacak. Diyecek ki işte şu tarih Galatasaray şampiyon oldu. Orada bir sıkıntı yok ama ben 10 sene sonra, 15 sene sonra Yesus'la işte bu Dünya Kupası arasına kadar futbolla Dünya Kupası sonrası futbolun da hatırlanacağını düşünüyorum. Ben mesela şuna karşıyım bir taraftar olarak. Bu Lucescu'nun futbolu gibi, Aykut Kocaman'ın futbolu gibi 1-0 olsun, benim olsun. Biz hoşumuza giden, ya benim hoşuma gitmiyor. Biz o daha çok Zico'lu dönemi seviyorduk. Ersun Yanallı dönem. 3 yedik, 4 attık. 5 yiyorduk, 6 atıyorduk. Yani ben taraftar olarak benim hoşuma giden o. Benim futbolla ilgili belli başlı şeylerim de var. Thierry Henry de bunları açıkladı. Yani 0-0 biten maça puan verme gerçekten. 1-1 de puan ver, hiç sıkıntı yok. Bir takım 3 golden fazla attığı zaman ve kazandığı zaman 4 puan ver. Yani 3 artı 1 ver. Hani ya da bunlar geliştirilebilir. Bunlar sadece bizim düşüncelerimiz ama hani yani bunlar toplanılır, bir komite oluşturulur falan. Yani futbol biz gol olsun, keyif alalım diye izliyoruz zaten. 0-0 ya da 1-0 bütün maçtı kazandık. O sene şampiyon olduk. Tamam, bizim bu sene ihtiyacımız var. Bu sene ona okeyiz. Bu sene biz şampiyon olalım da. Yarım sıfır, yarım sıfır olalım artık. Onda sıkıntımız yok ama hani hoşumuza gidiyor mu? Hayır, gitmiyor. Lucescu işte Galatasaray'da, Beşiktaş'ta yaptı. Hani 1-0, 2-1. 1-0, 2-1. Keza Aykut Kocaman da 1-0, 2-1. Ya o sene Avrupa'da da ilerledik. Bekir İrtegül Roş'ta golü attı falan. Maçı gelmedi.
Evet.
Hatırlarsın. Değişik değişik şeyler. Ama hani yani hoşumuza gidiyor mu taraftar olarak? Hayır, gitmiyor. Ama bu seneki Ren maçlarını hatırlarsınız. 2-0, 2-2, 3-0, 3-3. Tamam, belki sonuç bizim için mükemmel değil ama hani 3-0'dan dönen takım, 2-0'dan dönen takım, işte orada döndü, burada döndü. Hayır, onlar keyif veriyor bize. Şimdi ben oğlanla oturuyorum Ren maçında. Mesela 3 oldu. Benim oğlan dedi ki baba net yenildik mi? Dedi hayır oldu dedik, biz Fenerbahçe'yiz. Nereye yenildik? 3 oldu baba, doğru söylüyor musun? Bizi yenemezler yapmaya başladı. İşte biz öyle büyüdük zaten. O Antep maçımız vardı bizim. Rafa için son attığı 3-0'dan 4-3 mesela. Biz onları gördüğümüz için hep. Hani bize bunlar keyif veriyor. Bunlar daha çok hoşumuza gidiyor bizim. Tabii ki de dediğin doğru. Her zaman sonunda sonuç odaklı bir spor. Her zaman özellikle bizim Türk medyasında sonuç odaklı olarak üstünüze gelinmeler, eleştirmeler hep sonuç odaklı oluyor. Çünkü kazandığınız vakit şöyle oluyor. Ya işte mesela kendi örneğim ya Tolgay tamam iyi hoca mı kötü hoca mı anlamadık ama kazandı mı kazandı helal olsun konu kapanıyor, bitiyor. Ama kazanamazsan o ya Tolga iyi hocam kötü hocam öyle bir ayrım olmuyor. Tolga işte 60'ta şunu değiştirmeli, 70'te bunu yapmadı, antrenmanda bunu yapmadı, gece akşam içmeye gitmiş falana dönüyor olaylar.
Aynen.
Onun için kazandığım vakit doğru söylüyorsun ama bence süreç hatırlanıyor. Tam olarak öyle değil benim gözümde yani.
Taraflar ofansif futbola yönlendirilmeli, yüreklendirilmeli diyorsunuz değil mi? Biz gol görmek
evet,
istiyoruz,
ama
zevk almak istiyoruz.
Biz Fenerbahçe taraftarıyız zaten. Biz zaten öyleyiz. Biz diğerlerine benzemeyiz. Biz Beşiktaş gibi, Galatasaray gibi hani biz öyle değiliz ya. Biz her zaman hücum edeceğiz. 3 yiyeceğiz, 4 açacağız. Bir şey yok bunda.
Peki Fenerbahçe sizin için sadece futbol mu? Mesela ben çok koyu bir karşı yakalayayım. Biz basketbol maçına da gideriz, futbol maçına da gideriz, voleybol maçına da gideriz. Hatta biliyorsunuz karşı yaka futbolda oldukça alt ligleri düştü ve bizim şöyle bir tezahüratımız var. Amatörde mahalle maçı yapın, kaldırımı çıkar gene destekleriz gibi
Evet.
De bir tezimiz var. Hani sizin için de bu böyle mi? Yani sadece Fenerbahçe eşittir futbol mu? Yoksa işte Fenerbahçe'nin basketbolda da son yıllarda çok büyük başarıları var. Bu voleybolda da keza sezon boyunca fena gitmiyor. Yani diğer Fenerbahçe'nin diğer branşlarında da etkili misiniz? Takip ediyor musunuz?
Şöyle anlatayım. Tabii ki de sadece futbol değil. Gidebildiğimiz kadarına gidiyoruz. Ama eskiden mesela basketbol ve voleybol. O zaman tabii bayan voleybol, bayan basketbol da Cafer Ağa'da oynanıyordu. Mesela Fenerbahçe'nin futbol maçıyla aynı güne geldiği zaman atıyorum gündüz 3'te biz bayan basketbola girerdik. Maçı izlerdik, takımı desteklerdik. Ondan sonra oradan Saraçoğlu'na yürürdük. Futbol maçını izleyip onu desteklerdik. Ama şu anda artık basketbol fikstürü özellikle çok fazla sıkışık. Euroleague'le beraber, Euroleague'deki maçların sayılarının artmasıyla beraber benden daha vakıfsındır konuya zaten. Çok sıkışık bir takvim var. Yani bazen haftada 3 maç oynanıyor. Hani hepsine Ataşehir'e git, orada arabayı koy, o keşmekeşe gir falan çok kolay olmuyor gidip. Televizyon başına desteklemek anlamında izleyebildiğimiz kadarını her zaman izliyoruz. Sadece futbol değil Fenerbahçe. Daha doğrusu Fenerbahçe sadece spor kulübü de değil aslında bizim gözümüzde. Bizim gözümüzde birazcık yaşam da biçimi. Nasıl söyleyeceğim sana? İşte benim ofisimde işte arkamda Fenerbahçe sancağı var. Benim evimin bahçesinde 10 metre bir fener, bir direk var, bayağı gönder var ve Fenerbahçe bayrağı asılı. Şimdi hani bize gelen misafir Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı ve hani tanımış simalar da oluyor bazen. O ben onları o bayrağın altında havuza sokuyorum. O bayrağın altında mangal yaptırıyorum. Resimlerini çekiyorum falan. Hani bizdeki şey birazcık daha farklı. Benim o ön komşum çok koyu Beşiktaşlıdır Mert. Acayip ama öyle böyle değil. Ben o zaman ilk eve taşındığımda, bu evi satın aldığımda bir baktım bahçesinde bir tane bayrak var. Gönder asmış dev gibi Beşiktaş bayrağı. Şimdi adamı da tanımıyorum ama ben de Fenerbahçeliyim, altında kalamayız ya biz. Onun o bayrak direğinin metresini öğrenmem gerekiyor benim. Tanıştık işte kakara kikiri, yani hemen de soramıyorsun o kaç metre abi falan, sana ne diyebilir adam. İşte muhabbet, sohbet falan filan derken ya dedim abi bu ne güzel ya hani. Dedi oğlum sen Fenerliyim misin? Fenerliyim abi dedim hani. Direkt hoşuma gitti ya dedim hani. Fena da durmuyor dedim hani tam bahçenin köşesinde. Dedim o kaç metre? Dedi 7-8 metre bir şey. Şimdi hemen eve döndüm. Aramızda bahçenin arasında birer metre kot farkı olarak arkaya doğru gidiyor. Dedim bir metre oradan var. O zaman dedim ben 9 metre gönder yaptırırsam dedim biz bunu ezeriz. Hiç sıkıntı olmaz. Yani yukarıdan gelen araba ilk benim bayrağı gördü. O aşağıdaki bayrağı görmez. Hemen ondan sonra bayrak siparişi ver. Gönder yapıldı. As bayrağı falan. Şimdi Fenerbahçe bizde böyle. Yani Fenerbahçe hanımla benim de böyle. Mesela bizi arar arkadaşlarımız der ki işte cumartesi bize gelsenize. Hanımın baktığı şey fikstür. Şimdi maç içeride mi, deplasmanda mı? Şimdi eğer içerideyse hiç gelme şansımız yok oturmaya. Ama deplasmandaysa çok büyük problem olmayabilir. Yani izleyip gideriz. Ya da orada Tolgay 5 dakika yarım saat kenara çekilir. Hani o maçı izler, bizden kopar. Biz sonra devam ederiz muhabbete. Yani bizim yaşamımız böyle. Buna bazıları sıkıntı diyor. Mesela annem hep şey der. Fenerbahçe sana para mı veriyor oğlum? Senelerdir niye böyle yapıyorsun falan diye. Hayır derim anne, üstüne üstlük kahrolmak için biz para veriyoruz. Hani bir de para verip satın alıyoruz yani.
Kesinlikle öyle. Bir karşı yakalı olarak sizi çok iyi anlıyorum. Peki Tolga Bey, son olarak bize Fenerbahçe ile ilgili en unutamadığınız anınızı anlatabilir misiniz?
Benim çok fazla anım var. Hani
mutlaka çok fazladır.
Direkt öyle şu anda aklıma gelen ama kesinlikle şuydu dediğim bir anı var mı? Öyle kesinlikle yok ama çok fazla var. Hani mesela gerçekten hani 6-0'lık maçı unutamam. O sıkıntı yok ama %100 unutamadığım bu mu? Hayır değil işte. Hani hep böyle böyle çok fazla anımız var. Alex'in Samsun Spor'du galiba attığı bir hoşta gol vardı mesela, inanılmazdı. Onu unutamam hiçbir zaman. Gerçekten seyrederken çok keyif almışımdır. Inter'e David'in mesela o maç çok güzel. Chelsea maçında mesela ben o kale arkasındaydım. O sene benim kombinem, o zaman daha üniversite üniversite yıllarıydı. Tabii okuyordum daha mesela. O kale arkasındaydım o sene. O David'in o şutu, kalede Hilaryov var. Üçüncü kalecileri, sakatlı kaleciler Chelsea'nin çünkü. O topun o 90'a girdiği anki işte o taraftarların işte o birbirine dönüp abuk subuk sevinçleri, hani çünkü çok yaşadığımız bir şey de olmadığı için nasıl sevineceğimizi de bilemiyorsun tabii haliyle. Bu Chelsea'ye 1-0 geriden geliyorsun, hani kolay değil yani, ne yapacağını da bilmiyorsun. Hani çok fazla böyle anı var. Daha da çok güzel anı biriktireceğimize inanıyorum. Özellikle oğlumla beraber maçlara giderek daha, çünkü hani Türkiye'de futbol hiçbir zaman bitmeyecek. Her zaman inşallah da daha da güzelleşerek devam edecektir. Bunu gerçekten yürekten istiyorum. Tabii ki de Galatasaray'la Beşiktaş'la rekabetimiz devam edecek ki etsin zaten. Etmezse bir amacı kalmayacak. Ne olacak? Yani futbol izlemenin de şey yok. Tabii ki de etsin. Ama daha güzelleşerek etsin. İşte çocuğumuzla, eşimizle statlarda daha rahat edebilelim. Mesela ben o Galatasaray şampiyonluğu bizim statta mesela kazandığında yine stattaydık. O zaman yanımda hanım vardı. Stadın içi biber gazı, stadın dışı biber gazı. Hani çıktık, hanımı korumaya çalışıyorum. Karşıda bir ne kadar anlatabiliyorum da ben anlatayım komple size, siz bakın ondan sonrasına. Karşıda bir tane dükkan var, market dükkanı var, oraya soktum. İki taraftan polis geliyor çünkü. Oraya soktum hanımı, yerde bir tane bıçaklanmış taraftarımız yatıyor. Adam geldi, gözlerimize limon sıktı, gözlerimiz açıldı. Hanımı kafasına eğdim, yere apar topar Fenerbahçe'deki yere götürmeye çalışıyorum. Tam Opet'i geçtik, Opet'in orada o araba devirme olayları oldu. Mesela bu da unutulmazlardan biri. Bu kötü anlamdadır. Ama böyle şeyler yaşayacağımıza, hani biz yine girelim stada. İşte mesela bu seneki Galatasaray'ın yaşadığı, bence çok güzel. İşte şampiyon olmuşsun, Fenerbahçe geliyor, bir de Fenerbahçe'yi yeniyorsun falan hani. Yani böyle güzel şeylerle, bu Galatasaray taraftarı için güzel ama böyle güzel şeylerle hep daha bu senelerce devam etsin çok istiyorum. Ki ben de çocuğumu, ben gidemezken de gönül rahatlığıyla maça gönderebileyim ileride. İşte benim oğlum Karşıyaka deplasmanına geldiği zaman Fenerbahçe formasıyla herhangi bir sıkıntı yaşamasın. İşte Göztepe deplasmanına gittiğinde de yaşamasın. Yani hiçbir yerde yaşamasın. Taraftar olarak maçı izlesinler, dönsünler ama rekabet tabii ki de devam etsin. Birbirlerine sataşmalar devam etsin. Bu birazcık da nükteden olursa mesela hepimizin hoşuna gidecek. Daha da keyifli olur. De tabii ki de bazı şeyleri önleyemeyiz. Küfürü tabii ki de önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama bundan en başı eğitime dönmemiz lazım. Hani çocuğu küçüklükten yetiştirmek, aile eğitimi, hani onlara dönmemiz lazım. Şu anda onu konuşacak vaktimiz yok ya da yapacak elimizde kuvvet ya da zamanımız da yok zaten. Ama hiç olmadı. Hani birazcık da yöneticiler bazında hiç olmadı. Birazcık da mesela bunu nükteden laf sokmalara döndürebilirsek. Yani mesela Galatasaray'ın başkanı bizim başkan laf soktuğunda buna bütün taraftarlar yapıp hani böyle biraz keyifli ya da bizim başkan da ona cevap verirken daha karikatürhane böyle cevaplar verse, bu böyle nüktedanlıkla devam etse çok daha keyifli olabileceğini düşünüyorum. Çünkü şimdi yetişen nesil, benim oğlum da bunlara dahil, yetişen nesili biz böyle futbol anlamında hiç olmadı böyle yetiştirebilirsek onlar da ileride başkan olduklarında, yönetici olduklarında ya biz böyle gördük zaten diyebilecekler ve daha eğlenceli, daha keyifli bir futbol ortamları yaratabiliriz. Ben daha güzel olacağına inanıyorum. Birazcık daha bayan yöneticilerin, bayan başkanların birazcık daha artması gerektiğini inanıyorum. Çünkü Kayseri Spor'du galiba. Orada mesela düzelmeler, yaşanan olumlu gelişmeler bence çok güzeldi. Hani taraftar ne olursa olsun destekledi belli bir süre. Kulüp bir yerlere geldi. Mesela daha güzel. Bunu sadece tabii cinsiyet ayrımcılığı olarak söylemiyorum ama Türkiye'de erkek egemenliğinin olduğu yerlerde birazcık daha eşitlik de sağlayabilirsek daha da güzel olacağını düşünüyorum. Ama her şeyin başında yine de ne olursa olsun birbirimizi kırmadan yapacağımız açıklamalar, birbirimizi kırmadan övüyorsak da yeriyorsak da hiç problem değil. Birbirimizi kırmadan yapabilirsek, ki o kadar fanatikliğe rağmen ben bunu söyleyebiliyorsam benden daha az fanatikler bunu çok daha rahat kabul edeceklerdir. Benden daha fanatiklerin de aklı başında olanları zaten bunu çok rahat kabul edeceklerdir. Çünkü bakın o kadar konuştular, sezon bitti. Şimdi hiçbir şey yok şu anda. Şimdi 3 ay işte transfer bilmem ne başlangıç falan. Sonra atıyorum Aralık gibi falan kızışacak yine. Yine açıklamalar. Sonra yine bitecek. Yani o zaman bunu yapmaya çok fazla gerek var mı? Yok. Kavga eden onlar değil. Tribünde kavga edenler başkalarının çocukları, başkalarının göz bebekleri falan çünkü. Onlar açıklama yapıyor, insanlar birbirine giriyor. Onlar açıklama yapıyor, insanlar Twitter'da işte orada burada birbirlerine giriyor. Mahkemelik oluyorlar, para cezaları ödeniyor, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kadar giden süreçler yaşanıyor, hakim karşısına çıkıyorlar. Gerek var mı? Bence yok. Diyorlar ki işte ama bu beyefendilikte de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı yönetmek çok zor. Evet zor. Türkiye'de çok zor. Niye çok zor? 3-4 başkanın, belki 10 başkanın hepsi aynı beyefendilikte olursa o zaman hiçbir sıkıntı olmaz.
Evet, Süleyman Seba dönemi zaman, gibi mesela değil mi Erol Bey?
Mesela Özcan Can Aydın da öyleydi.
Aynen. Süleyman Seba'yı rahmetli hatırlıyorum.
Kesinlikle gibi. Ama Süleyman aynen. Seba'yı ne hallere getirdiler rahmetli.
Evet, yani. Son dönem için evet. Aslında centilmenlik kültürü ön planda olduğu sürece hem kalite gelecek hem de karşı tarafların da iyi olması sayesinde bizim bir Premier Lig'den bir eksiğimiz yok. Ama kesinlikle göz zevkimiz yükselecek. İnsanların da futbola karşı olan merakı yükselsin. Ben şu anda düşer trendde görüyorum futbolu. Çünkü insanlar kesinlikle aileleriyle kolay bir şekilde gidemiyor. Yani dediğiniz gibi yaşanan konulardan dolayı.
Ya şöyle bakın. Mesela atıyorum anneler her zaman şunu der. Aman Galatasaray maçı çocuğu götürme. Mesela niye? Neden yani? Ne olabilir ki? Maç değil mi? Bir tane futbol maçı yani. Ne olabilir? Daha önce Kasımpaşa ile aynı bir şey yok ki. Ama Beşiktaş maçı aman çocuk Beşiktaş maçına mı götürülür? Ya da işte siz lise çağındasınız. Galatasaray maçı aman oğlum Galatasaray maçına gitme. Niye gitmeyeyim ki? Ne farkı var ki? Bunları da yenmemiz gerekiyor ama tabii bunları yenmek çok kolay olmuyor. İşte mesela ben oğlumla başladım. Galatasaray şampiyon oldu. Bana dedi ki akşam baba yarın benimle dalga geçecekler. Dedim oğlum dalga geçebilirler. Bunda bir sıkıntı yok. Gideceksin. Tebrik ederim. Bu sene siz şampiyon oldunuz. Ama şunu da söyleyeceksin. Seneye biz şampiyonuz. Bu kadar. Bitti.
Aynen. Centilmenlik bunu gerektiriyor.
Evet. Tebrik de edeceksin ama yine de horozlanacaksın da. Yani seneye de biz şampiyonuz. Bak seni tebrik ediyorum ama seneye de aynısını senden bekliyorumu söyleyeceksin dedim. Bu kadar.
İddianı kaybetmeyeceksin.
Evet. Aynen. Türkiye kupasını aldık. Oo dedi babacığım işte dedi kupayı kazan. Evet dedim oğlum. Şimdi gideceksin yarın. Arkadaşlarına dalga geçmek diye bir şey yok. Onlar seni tebrik edecekler. Sen de diyeceksin ki bak ligi siz aldınız. Türkiye kupasını biz aldık. Bu kadar. Bir şey yok bunda. Hani hepimiz zaten bunu yapıyoruz. Düşen trend konusunda da bu arada bence ben de seninle hemfikirdeyim. Hemfikirim net yani. Düşen trend ama nerede düşen trend? Şimdi yani insan ayrımcılığı yapmak istemiyorum ama tabii ben üniversite mezunu diyeyim hani hiç olmadı. Mesela üniversite mezunu ailelerde evet düşen trend.
Evet.
Ama diğer taraflar hani hala yükselen bir trend. Çünkü niye? Ya yine başka konular. Hani kısaca anlatayım ondan sonra kapatalım. 20 yaşında 18 yaşındaki çocuk 1 milyon euro, 2 milyon euro para kazanıyor. Şimdi bunlar azımsanacak rakamlar değil. Bunu herhangi bir aile kolay kolay da anlatamazsa senin oğlun 18'de 1 milyon euro kazanacak anlayamayabilir. Ya da çocuğa 18 yaşında diyeceksiniz ki sen işte senelik 1 milyon eurodan 3 sene kontrat imzalıyoruz seninle. 3 milyon euro garanti para. Şimdi bunu o yaştaki çocuğa anlatmak çok kolay olmayabilir. Yani çünkü bir anda işte örnek vereceğim haftalık 500 TL 300 TL harçlığı olan bir çocuk okula gidip gelirken siz çocuğa bir anda 25 milyon TL senelik teklif ederseniz o zaman gerçekten bunu bir kolay çıkış yolu. Bu Brezilya'da da böyledir. Yani çocuk bir anda çalışıp kazanamayacağı çok kısa vadede ya da çok erken yaşta kazanacağı bir para için o zaman bir yükselen trend o şekilde devam ediyor. Ama bunun da eğitimini vermemiz gerekiyor. Eğitim seviyesi olarak aslında bunu da aşılamamız lazım. Mesela çocuklara para tabii ki de kazanacaklar. Hak ediyorlar. Hiç sıkıntı yok. Futbolculuk işte 15 sene oynanıyor. Bunun tap zaten oynadığın 3-4 senesi oluyor. En çok para kazanabileceğin, en verimli olduğu seneler. Mesleği o. Şimdi 35 yaşında emekli oluyorsun. Şimdi bizim mesleğimiz öyle değil. Ben 70 yaşına kadar çalışabilirim. Ama o çocuk 35'te bırakacak tabii ki de. Ama işte bunu birazcık daha makul bir şekilde verilebilir. Benim mesela bu konulara başka şeyleri mesela para vermek yerine işte gayrimenkul yatırımı şeklinde desteklenebilir. Ya da başka şeylerde yatırım yaparak hani al oğlum işte 100 bin euro senin harca bunu. Ama işte şimdi gidip son model arabada 6 ayda bir alma yazık. Bak biz sana şimdi bunu anlatamayız. Biz senin anan da deniz baban da deniz yönetimiz ama hani bak biz sana şurada da 5 tane ev aldık. 10 sene boyunca satamazsın bu evleri. 30 yaşına gelince de zaten artık aklın erecek. İster satarsın yersin, ister satmazsın, tamamen senin bileceğin işler. Ama sonuç olarak çocuğun parası, çocuğun kazandığı para, çocuğun kendi mülkiyetinde olan bir para, tabii ki de kimse karışamaz. Ama korumak amaçlı belli bazı şeyler getirilebilir. Mesela 25 yaşına kadar olabilir mi, 24 olabilir bilmiyorum ama yeter ki hani o, çünkü çok gördük işte bütün futbolcular, galerici arkadaşlarım var mesela. İşte 19-20'nin bütün çocuklar beraber çay kahve içiyorlar. Niye? Çünkü çocuk para kazanıyor. Bir yanda da gerçekten yüksek de para kazanıyor. Helal hoş olsun, güzel güzel harcısın. Ama 6 ayda bir, hele şu anki ekonomik şartlarda Türkiye'de 6 ayda bir araba almaya da gerek yok. Yani hiçbirimiz almıyoruz. Kendi babası da almıyordur. Yani tamam, benim param var, alırım mantığı çok doğru değil. İşte birazcık olgunlaşmak gerekiyor bazı konularda. Onun için de hala futbol bir çıkış yolu, bir kurtarıcı. Brezilya'da da böyle, Arjantin'de de böyle, ekonomisi bize benzer ülkelerde diyeyim böyle. Ama mesela İngiltere'de bir çıkış yolu değil. İngiltere çocuk futbol oynamayı seviyorsa ve yeteneği varsa futbol oynuyor, yoksa piyano çalıyor, bir sıkıntı yok. Ama bizde de mesela şimdi futbol, işte çocuklar okula gidiyor, hepsi futbol oynamaya çalışıyor. Mesela benim oğlan eskrim yapıyor. Futbol da seviyor ama eskrim yapıyor mesela. Mesela piyano hocası geliyor, piyano çalıyor. Kendi karar veriyor ondan sonra. Diyor ki evet tamam, ben piyanoya devam edeyim. Hoşuna gidiyor. Futbol tabii ki de arkadaşlarıyla sitede yine bahçeye inip oynuyor. Orada bir sıkıntı yok. Ama o kadar yapıyor. İşte bence ben bunun doğru olduğuna inananlardanım. İşte hayır, seni ben şimdi kulübe göndereceğim. İşte bakalım, seni deneyeceğiz. Sonuna kadar şansımızı deneyeceğiz. En son kaç? 15 yaş mı? 15 yaşa kadar her yerde deneyeceğim. Olmazsa tamam, yapacak bir şey yok değil bence.
Tamamen sizin fikirlerinize katılıyorum ama onlar için de başka bir yol kalmıyor. Yani o yüzden hani dediğiniz gibi aslında bunu genele yayıp insanların bir miktar gelir seviyesinde yükseltip bunu gerçekten zevk alan kişilerin ve kaliteli bir şekilde yapması konusunda da teşvik etmek lazım. Çok teşekkür ederiz Erol Bey.
Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ben teşekkür ederim.
Bizlere zaman ayırdınız.
Çok teşekkür ederiz bu keyifli sohbet için. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık.